Merhaba değerli izleyenlerimiz. İçimizdeki Mucize programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz sindirim sistemimizin önemli bir parçası olan midemiz.
Öncelikle midenin fizyolojik özelliklerinden, tasarımından bahsedeceğiz. Sonra da mide sağlığımızı korumak için neler yapmalıyız, bunlara değineceğiz. Midemiz de tüm iç organlarımız gibi kontrolümüz dışında çalışır. Biz hiç farkında değilken yediğimiz besinler sindirilir ve vücudumuzda kullanılabilecek hale getirilir. Ve yine her organımız gibi hayatımızı devam ettirmemiz için gerekli en mükemmel yapıya sahiptir.
Midede her aşaması bir amaca yönelik olan çok detaylı bir tasarım vardır. Yiyecekler midenin üst ucunda bulunan ve mide ağzı denilen dar bir açıklıktan geçerek mideye girerler. Yemek borusunu mideye bağlayan bölgede yer alan büzücü kaslar bir kapak gibi çalışarak midedeki yarı sindirilmiş besinlerin yemek borusuna geri dönmesini engeller. Daha sonra midenin kubbe biçimindeki üst bölümüne geçen besinler burada mide öz suyu ya da mide sıvısıyla karıştıktan sonra midenin en geniş bölümüne doğru ilerler. Gövde denen bu geniş bölüm keskin bir büklüm yaparak midenin yatay bölümünü oluşturur. Üstteki dikey bölümden daha kısa olan bu bölgede mide yeniden daralır ve mide kapısı ya da pilor denen bir geçitle 12 parmak bağırsağına açılır. Midenin alt ucundaki bu kaslı geçit de bir kapak işlevi görerek yarı sindirilmiş besinlerin mideden çıkıp ince bağırsaklara geçişini denetler. Besinlerin mide ağzından mide kapısına doğru ilerlemesini sağlayan, üç katman halinde yerleşmiş olan güçlü mide kaslarının ritmik dalgalanma hareketidir. Kas seyirmesini andıran bu dalgalanma hareketi aynı zamanda besinlerin çalkalanarak, sıkışıp, ezilerek küçük parçalar halinde öğütülmesini ve sonunda kimus denen yarı sıvı bir karışıma dönüşmesini sağlar. Midedeki sıvının besin geldiğinde parçalayıcı özellik kazanması bir dizi kimyasal işlem sonucunda gerçekleşir. Midedeki sindirim işlemi ağızdaki sindirim hareketlerinden farklıdır. Burada çok kuvvetli asitler devreye girer. Besinler yemek borusundan mideye iner inmez mide yüzeyindeki hücrelerden gastrik asit adında bir sıvı salgılamaya başlar. Bu sıvıyla aynı anda pepsin adında kimyasal öğütücü sıvı da salgılanır. Bu asitler bir tıraş bıçağını bile sindirebilecek kadar güçlüdür. Protein benzeri sindirimi zor maddeler için bu asitlerin olması zorunludur. Ayrıca kuvvetli asit ortamın varlığı yiyeceklerle birlikte vücudumuza giren mikroorganizmaların ölmesine sebep olur. Yani savunma sistemimizin bir parçası olarak fiziksel bariyer oluşturur. Çok yüksek sayıda olmadıkça besinlerdeki bakterilerin çoğu bu yöntemle etkisiz hale getirilmiş olur.
Peki kendisi de et olan mide, etleri sindiren asitler ve enzimler salgılarken kendi kendini nasıl sindirmez? Bunun için midede özel bir sistem kurulmuştur. Öncelikle midenin girintili çıkıntılı duvarlarının derinlikleri sayesinde mide dokusunun büyük kısmı yüzeyde bulunan asit ortamdan uzak tutulmuş olur. Mide duvarındaki derin çukurlarda birbirinden farklı özelliklere sahip hücreler yer alır. Hassas bir denge içinde midedeki bir takım hücreler asit salgılarken, bu hücrelerin yanı başında bulunan başka hücrelerde mukus adı verilen yapışkan bir sıvı salgılar. Mukus isimli bu sıvı midenin yüzeyini örter ve mide duvarını asitlere ve enzimlere karşı bir kalkan gibi korur. Böylece midenin kendi dokusuna zarar vermesini engeller. Parçalayıcı enzimler kadar enfeksiyon yapan virüs ve diğer mikroorganizmaların da hücrelerin içine girmelerini engelleyen mukus, kaygan yapısı sayesinde yiyeceklerin kanal içindeki hareketini de kolaylaştırır. Ayrıca mide iç duvarını döşeyen hücreler çok hızlı yenilenir. 2 ila 4 gün içinde tüm yüzey değişir. Böylece doku hem genç kalır hem de oluşan hasarlar hızla kapatılır. Bir başka mucizevi özellik de mide boşluğunda yer alan proteinleri sindirmek üzere salgılanan pepsin enzimdedir. Yine mide duvarından salgılanan pepsin, pepsinojen adı verilen aktif olmayan ön formu ile salgılanır. Böylece salgılandığı yerdeki hücrelere hatta hücrenin kendisine zarar vermez. Pepsinojen ancak mide boşluğunda bir araya geldiği hidroklorik asit ile karşılaştığında aktif formu olan pepsine dönüşür. Ayrıca asit varlığı bu enzimin çalışması için en önemli şarttır. Bir diğer koruyucu özellik ise hem asitlerin hem de enzimlerin salgılanmasının ancak mide içinde besin olduğunda yoğunlaşmasıdır. Böylece gereksiz salgılanma gerçekleşmezken mide duvarına da hasar verilmemiş olur.
Elbette ki midede birbirini dengeleyen maddelerin oluşumu görüldüğü gibi çok hassas dengeleri gerektirir. Maddelerin formüllerinin tutturulması bile başlı başına bir olaydır. Hücrenin kimyasal formüller oluşturup bu formülleri bir araya getirip bir madde oluşturmasının imkanı yoktur. Bedenimizi sahip olduğu özelliklerle ve düzenle birlikte yaratan, benzeri olmayan bir ilmin sahibi olan Allah'tır. Allah insanlara kendi bedenlerinde yarattığı bu gibi özelliklerle gücünün sınırsızlığını göstermektedir.
Allah vücudumuzu gereken tüm özelliklerle donatmıştır. Bilimin ışığında Rabbimizin derin ilmini daha iyi anlıyoruz. Ancak imtihan ortamının gereği olarak hastalıkları da yaratan Allah'tır. Sebepler dairesi içinde bir takım vesilelerle hastalıklar ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden mide sağlığımızı korumak ve rahatsızlıkları azaltmak için bir takım önlemler almamız gerekmektedir. Özellikle beslenmede midemizi yoracak davranışlardan kaçınmamız gerekir. Genel sağlığımız gibi mide sağlığının da bozulmasının temel sebebi aşırı yeme alışkanlığıdır. Midenin gereksiz çalışması yanında ortaya çıkan fazla kilolar da doğrudan sindirim sisteminin düzensiz çalışmasına sebep olacaktır. Yemek borusu ile mide arasında yer alan kapak sisteminin bozulması, reflü olarak bilinen midenin asit içeriğinin yemek borusuna kaçmasıyla sonuçlanır. Genelde mide ağzına doğru midenin fıtıklaşmasıyla oluşur. Zayıflayan mide ağzı aşırı kilo sebebiyle baskı altında kalacağından daha çok rahatsızlığa sebep olacaktır. Aslında yemek borusunda meydana gelen tahrişe bağlı oluşan reflü genelde mide şikayeti olarak tarif edilir. Reflünün oluşturduğu hücresel hasar zamanında kontrol altına alınmazsa önce erozyonlara, sonraki aşamalarda ise ülser ve ciddi kanamalara neden olabilmektedir. Şikayetlerin azaltılması için fazla yemekten kaçınılmalı, fazla kilolardan kurtulmalı, çikolata, kahve, sigara, alkol, karbonhidratlı ve yağlı yiyeceklerden, turunçgil sularından, domates ürünlerinden uzak durulmalıdır. Mide dokusunun iltihabi reaksiyonu olan gastrit ise genellikle yemeklerden sonra midede rahatsızlık duygusu, bulantı, kusma, ekşime, iştah yitimi, mide ağrıları şeklinde belirti verir. Yine alkol, tütün, kimyasal maddeler gibi tahriş edici ürünlerden, bakteri ve virüs kökenli enfeksiyonlardan ve alerjiden kaynaklanabilir. Ağrı kesiciler, midenin mukus tabakasının yapımını azaltarak gastrit ve ülsere sebep olabilir. Bu sebeple gerekmedikçe fazla ilaç kullanımından kaçınılmalıdır. Midenin sık rastlanan rahatsızlıklarından biri de kanserdir. Yine yeme alışkanlığının kanser oluşumunda ön sırada yer aldığı görülmektedir. Aşırı tuz tüketimi en çok ilişkilendirilen durumdur. Ayrıca sebze ve meyve tüketiminin azlığı da etkilidir. Yanlış et tüketimi, çiğ et tüketimi de sebepler arasındadır. Özellikle sigara tüketiminin mide kanseri görülme sıklığını 6 kat artırdığı bilinmektedir. Mide boşluğunun geniş olması özellikle kanser gibi yer kaplayan kitlelerin belirti vermesini geciktirdiğinden hastalığın ilerlemesi ve geç tanı konmasına sebep olabilir. Bu yüzden iştahsızlık, yorgunluk, kilo kaybı, bulantı, kusma, mide şişkinliği ve kanama gibi belirtiler varsa doktor kontrolü kesinlikle ertelenmemelidir.
Bunlar çok şaşırtıcı ve son derece önemli bilgilerdir. Şüphesiz bütün bu bilgiler her şeyi planlayıp düzenleyen Allah'ın sonsuz kudretini gösteren örneklerdendir. Allah her şeyi en ince detaylarına kadar planlamıştır. Bir ayette şöyle buyurulmaktadır. Şeytandan Allah'a sığınırım. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Ondan başka ilah yoktur. Her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse ona kulluk edin. O her şeyin üstünde bir vekildir. İçimizdeki mucizenin bir bölümünün daha sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.
Hoşça kalın.